Ayrım 11, sayfa 91. Alexey alt ranzaya kıvrılmış, şuşuya sıkıca sarılmıştı. Yakov yastığa oturunca sıçrayarak uyandı. "Hiç kalkmayacak mısın?" dedi Yakov. Alexey gözlerini kapattı. "Midem bulanıyor." Lübe akşam yemeğinde kıymalı börek yapmıştı. 9 tane yedim. "Yemekten bahsetme, fena oluyorum." "Niye, aç değil misin?" "Açlıktan ölüyorum ama midem bulanıyor, içim almıyor." Yakov göz geçirip etrafa bakındı. Kamaradaki 8 ranzanın altısında oyun oynayamayacak kadar hasta olanlar yatıyordu. Yakov bitişik kameraya da gitmiş, oradakileri de aynı halde bulmuştu. Okyanus boyunca böyle mi olacaktı? "Hep iç kulak yüzündenmiş," dedi Yakov. "Ne diyorsun?" diye inledi Alexei. "Kulağın diyorum. Mideyi kulağın bulandırıyormuş." "Yok bir şey benim kulağımda. 4 gündür yatıyorsun. Kalk da bir şeyler ye. Gitsene başımdan." Yakov şuşuyu Alexei'nin elinden kaptı. "Versene ya," diye yaygarayı bastı Alexei. "Gel de al." "Ver şunu. Önce sen kalk, hadi bakalım." Yakov onun yanından kaçarken Alexei elini oyuncağın köpeğe uzattı ama tutamadı. "Yataktan kalkarsan daha iyi olacaksın." Alexei yatağa oturdu. Geminin sallantısıyla baş dönerek iyice büzüştü. Sonra bir anda elini ağzına bastırdı, araya fırlayıp kameranın diğer tarafına seyirtti. Lavaboya ağız dolusu kustu. İnleyerek yatağına döndü. Yakov üzgün bir suratla şuşuyu sahibine teslim etti. Alexei köpeği bağrına bastı. "Hastayım dedim sana. Git artık başımdan." Yakov çocukların yatakhanesinden çıkıp koridora gitti. Nadia'nın kamerasından geldiğinde kapıyı tıklattı. Cevap gelmedi. Gregor'un kamerasına geçip onun kapısına vurdu. "Kimsin?" diye hırladı içeriden biri. "Ben Yakov. Seni de mi deniz tuttu?" "Basket kapımın önünden." Yakov yürüdü. Bir süre gemide dolaştı ama Lübe kamerasına çekilmişti. Kaptanla subayın da işleri vardı. Yakov tek başına kalmıştı her zamanki gibi. Makine dairesine, Kubiçev'in yanına indi. Satranç tahtasını kurdular. İlk hamleyi yapan Yakov, dördüncü piyonu ilerletti. "Sen hiç Amerika'ya gittin mi?" diye sordu Kubiçev motor gümbürtüsünün ardından. İki kere diyen Kubiçev vezirin önündeki piyonu sürdü. "Beğendin mi peki?" "Bilemem. Limana girdiğimizde kameralarımızdan çıkmamıza izin vermiyorlar. Hiçbir şey göremiyorum o yüzden." "Neden kaptan sizi kameralara kapatıyor?" "Kaptan değil, kıç kameradaki adamlar." "Kim onlar?" "Hiç görmedim öyle birilerini." "Kimse görmüyor." "O zaman orada olduklarını nereden biliyorsun?" "Lubi'ye sor. Yemeklerini o yapıyor. Onun gönderdiği yemekleri yiyen birileri var. Oynayacak mısın artık?" Yakov dikkat keserek bir piyonu daha hareket ettirdi. "O zaman niye limana girdiğimizde gemiden ayrılmıyorsun?" "Niye ayrılacakmışım?" "Amerika'da kalıp zengin olmak için." Kubiçev homurdandı. "İyi para veriyorlar. Bir şikayetim yok." "Kaç para veriyorlar ki?" "Ne yapacaksın, boş ver." "Çok para mı veriyorlar?" "Eskiden kazandığımdan çok. Bir sürü insanın kazandığından çok. Yaptığım işte bütün okyanusu bir baştan bir başa geçip durmak." Yakov veziri oynattı. "Yeni gemide çarkçı başı olmak iyi bir iş mi?" "Veziri niye sürüyorsun ki? Olmaz öyle." "Bir şey deneyeceğim. Yani ben de büyüyünce çakçıbaşı olayım mı?" "Hayır. Ama çok para veriyorlar dedin." "Biz Sigayev denizcilikte çalıştığımız için öyle. Sigayev iyi para veriyor." "Neden?" "Konuşmak istemiyorum." "Neden ki?" "Yahu ben ne bileyim." Kubiçev tahtın ilerisine uzandı. "Benim alt senin veziri alır." "Olmaz öyle demiştin değil mi?" "Bir şey denedim işte. Umarım bu sana ders olmuştur." Yakov birkaç gün sonra kaptan köşkünde Seri Süfer subayına Sigaya denizcilik ne iş yapar diye sordu. Subay şaşkın bir bakış attı oğluna. Sen nereden duydun bu ismi? Kupeçev söyledi. Yanlış yapmış. Sen de konuşmak istemiyorsun yani dedi Yakov. Aynen öyle. Yakov bir süre sessiz kaldı. Subayın elektronik cihazları kurcalamasına baktı. Küçük bir ekranda bir takım sayılar yanıp sönüyor. Adam bunları bir deftere yazıp sonra haritaya bakıyordu. Neredeyiz diye sordu Yakov. Burada diyen Seri Süfer subayı haritadaki küçük çarpı işaretini gösterdi. Okyanusun orta yeriydi. Nereden biliyorsun? Sayılar söylüyor. Ekranda yazanlar var ya, enlem ve boynam yazıyor onlarda. Anladın mı? Seyri sefer subayı olmak için çok akıllı olmak lazım, değil mi? O kadar da gerekmiyor dedi adam. İki plastik cetveli haritada gezdiriyordu. Birbirine vidayla bağlı cetvelleri şaklatarak haritadaki rüzgar gölünün üzerine sürdü. Yasak bir şey mi yapıyorsunuz dedi Yakov. Ne? O yüzden mi konuşmuyorsunuz? Seyri Sefer subayı iç geçirdi. Benim tek sorumluluğum bu gemiyi Riga'dan Boston'a götürmek. Boston'dan da Riga'ya geri getirmek dedi. Hep yetimleri mi taşıyorsunuz? Hayır, genellikle yük taşırız. Konteynerler içlerinde ne var diye sormam. Burnumu hiçbir şeye sokmam. O zaman yasak bir iş yapıyor da olabilirsin. Subay bir kahkaha attı. Sen de az şeytan değilsin. Defterini dönüp düzgün sütunlar halinde rakamlar yazmaya devam etti. Oğlan bir süre sessizce adamı izledi. Sonra sence biri beni evlat edinecek mi diye sordu. Elbette edinecek. Buna rağmen mi? Yakov elsiz kolunu kaldırdı. Subay bir an Yakov'a baktı. Çocuk adamın gözlerinde acıma duygusunun kıvılcım gibi parlayıp söndüğünü gördü. Birinin seni evlat edineceğinden adım gibi eminim dedi. Nereden biliyorsun? Yol paranı veren birileri var, değil mi? Evrak işlerini de yaptırmışlar. O evrakı ben hiç görmedim. Sen gördün mü? Benim işim değil o. Benim görevim bu gemiyi Bostan Limanı'na götürmek. Yakov'a uzaklaş der gibi bir el hareketi yaptı. Hadi bakayım, öbür çocukların yanına in sen. Koş. Hala düzelmediler ki. O zaman git başka yerde oyna. Yakov istemeye köşkünden ayrılıp dış güverteye çıktı. Yalnız başınaydı. Küpeşle de durup geminin provasında yer alan sulara baktı. Karanlık sularda yüzen balıkları düşünürken bir anda nefesinin kesildiğini fark etti. Kabaran sulara baktıkça soluk alamıyordu ama kımıldamadı. Tek eliyle korkuluğa sıkıca tutunup soğuk ve derin suların alevlendirdiği panik duygusunun girdabına bıraktı kendini. Uzun zamandır korku duymamıştı. Şimdi korku ta iliklerinde duruyordu. 2 gecedir aynı rüyayı görüyordu. Hemşireler aldığı ilaçlardan olduğunu söylemişlerdi. Metilprednizolon, siklosporin ve ağrı kesiciler. Kimyasal maddeler beynini bulandırmıştı. Günlerce hastanede yatan birinin kabus görmesi de normaldi. Herkes görürdü. Endişelenecek bir durum yoktu. Rüyalar azalarak bitecekti. Fakat o sabah Ninavos yoğun bakımdaki yatağında yaşlı gözlerle yatarken rüyanın bitmeyeceğinin hatta azalmayacağının farkındaydı. Onun bir parçası olmuştu artık. Tıpkı göğsündeki kalp gibi. Göğsündeki bandajları hafifçe dokundu. Ameliyatın üstünden 2 gün geçmişti ve acıları azalıyor olsa da geceleri uykusunu bölüyor, aldığı armağanı ona hatırlatıyordu. Sağlam güçlü bir kalpti. Daha ameliyatın ertesi günü anlamıştı. Hastalıkla boğuştuğu aylar boyunca sağlam bir kalbe sahip olmanın, nefes nefese kalmadan 2 adım atmanın, hayat taşıyan ılık kanın kaslarına pompalanmasının ne demek olduğunu bile unutmuştu. Parmaklarına bakıp kılcal damarların pes pembe rengini görmeyi özlemişti. Ölümü bekleyerek, ölümü kabullenerek öyle uzun yaşamıştı ki hayata yabancılaşmıştı. Fakat şimdi yaşamı ellerinde görebiliyor, parmak uçlarında duyumsayabiliyordu. Bir de yeni kalbinin çarpışında. Henüz ona ait gibi gelmiyordu bu kalp. Belki hiç gelmeyecekti. Çocuk hep ablasının eksiklerini giyerdi. Karadeli'nin az kullanılmış yün kazakları, bir kere giymiş şık elbiseleri. Bu ilgisizler ablasından çıkına tartışması olarak Nina'ya geçse de o bunları hep ablasının kıyafetleri gibi görmüştü. Karadeli'nin eteği, Karadeli'nin elbisesi demekten vazgeçememişti. Peki sen kimin kalbisin dedi içinden. Kalbine usunca dokunurken. Öğlen Viktor gelip başucuna oturdu. O rüyayı yine gördüm dedi. Çocuğu gördüm. Nasıl bıraktı bu sefer bir bilsen. Uyandığımda gözyaşlarıma hakim olamadım. Steroidlerden oluyor dedi Viktor. Söylemişlerdi hep yan etkileri olacağını. Bence bir anlamı var. Sonuçta çocuğun bir parçası içimde. Yaşayan bir parçası. Onu hissedebiliyorum. Hemşire sana kalbin bir olan çocuğundan alındığını söylememeliydi. Ona ben sordum. Olsun yine de söylememeliydi. Bu bilgileri açıklamanın kimseye faydası yok. Ne sana ne çocuğa. Evet dedi Nina alçak sesle. Çocuğa yok ama ailesine. Tabii ailesi varsa. Onlar da hatırlamak istemeyeceklerdir. Bir düşün lütfen Nina. Bütün süreç büyük gizlilik altında işliyor. Bunun da bir sebebi var. Aileye bir teşekkür mektubu göndermek kötü mü olur? İsmimizi falan yazalım demiyorum. İmzasız bir mektupla. Olmaz Nina, kesinlikle olmaz. Nina karşılık vermeden kendini yatağa bıraktı. Yine saçmalamıştı, Victor haklıydı. Victor hep haklıydı. Bugün çok güzelsin sevgilim dedi adam. Ayağa kalktı mı hiç? 2 kere dedi Nina. O da bir anda ona çok ama çok soğuk geldi. Gözlerini uzaklara çevirip titredi. Pet, evinin başucunda sandalyeye oturmuş ona bakıyordu. Üzerinde yavru kurt üniforması, omuzlarında apoletler, göğsünde her başarısı için birer boncuk vardı. Ama kepi yoktu. Kepi nerede acaba diye düşündü Ebi. Ama sonra kepin kaybolduğunu kız kardeşiyle birlikte aradıkları halde hurdaya dönmüş bisikletin etrafında bulamadıklarını hatırladı. Ebi, üniversiteye gitmek üzere evden ayrılacağı günün gecesinden beri ilk kez ziyaret ediyordu. Bütün ziyaretleri aynı olmuştu. Gelip konuşmadan oturmuş ona bakmakla yetinmişti. Nerelerdeydin Pete dedi Ebi. Konuşmayacaksan neden geldin? Oturup sessizce dudaklarını oynatmadan ona baktı Pete. Mavi gömleğinin yakası annesinin onun cenaze töreni için ütüleyip kolladığı gibi dimdikti. Oğlan dönüp başka bir odaya doğru baktı. Sanki bir müzik onu çağırıyordu. Su yüzeyi gibi dalgalanmaya başladı. Ne söylemek için geldin bana diye sordu Ebi. Müziğin notalarıyla sular iyiden iyiye çalkalandı. Çan sesi gibi bir çınlamayla da tamamen dağıldı. Geride sadece karanlık kaldı. Bir de çalan telefon. Ebi ahizeye uzandı. Di Matteo dedi. Cerrah yoğun bakımını arıyorum. Hemen gelebilir misiniz? Durum nedir? 15'teki Bayan Vos, nakil hastası. Ateşi 38,5'a çıkmış. Diğer değerleri nasıl? Tansiyon 17, nabız 96. Geliyorum. Ebi lambayı kapatıp lambayı yaktı. Saat sabahın 2'siydi. Yatağın yanındaki sandalye boştu. Pet yoktu. Humurdanarak yataktan kalkıp sendeleye sendeleye lavaboya gitti ve yüzüne soğuk su çarptı. Soğukluğunu fark etmedi bile. Uyuşmuştu sanki. Uyan bakalım, uyan bakalım dedi kendi kendine. Yaptığın işe bütün dikkatini vermen lazım. Ameliyat sonrası ateş. İlk önce ameliyat yerini kontrol et. Akciğeri, batığını dinle. Göğüs röntgeni ve kültür analizi iste. Sakın telaşa da kapılma. Bu sefer özellikle de bu hastayla hata yapmayı göze alamazdı. Son 3 gündür her sabah bahisle kovulup kovulmadığını bilmeden geliyor. Akşam 5 olduğunda 24 saati daha sağ salim atlattığı için derin bir nefes alıyordu. Her geçen gün kriz külleniyor. Parın gölgesi uzaklaşıyordu sanki. Veting ile Mark'ın kendisinden yana olduklarını biliyordu. Onların yardımıyla belki işine devam edebilirdi. Para performansını sorgulatacak bir koz vermek istemediğinden işine olağanüstü bir titizlikle eğiliyor. Her laboratuvar sonucunu, her fiziksel bulguyu iki kere okumadan yazmıyordu. Ninavos'un odasından uzak durmayı da özen göstermişti. Victor Vos'la bir dalaşmayı daha kaldırılacak hali yoktu. Fakat şimdi Ninavos'un ateşi vardı ve nöbetçi hekim de Abby'ydi. Bundan kaçamazdı. Görevini yerine getirmesi gerekiyordu. Spor ayakkabılarını ayağına geçirip odadan çıktı. Hastaneler gece yarısı gerçeküstü mekanlardır. Boş koridorlar, sonsuz uzun. Parlak ışıklar gözleri yorar ve uykusuz gözleri duvarlar dalgalanıyor, hareket ediyormuş gibi gelir. Ebi'ye de öyle geliyordu şimdi. Vücudu hala uyuşuktu, beyni doğru düzgün çalışmıyordu. Sadece krize tepki vermişti kalbi. Hızla çarpmaya başlamıştı. Köşeye dönüp yoğun bakıma girdi. Modern teknoloji sayesinde hastaların günlük ihtiyaçları karşılandığından ışıklar kararmıştı. Hemşire bölmesinde 16 hastanın hayati belirtileri 16 ayrı ekranda gösteriliyordu. 15 numaralı ekrana baktığında Bayan Vos'un nabzının gerçekten de çok hızlı attığını, yüzde çıktığını gördü. Çalan telefonu nöbetçi hemşire açtı. Sonra Doktor Levy anlıyor dedi. Nöbetçi hekimle görüşmek istiyormuş. Alayım dedi Ebi Ayize uzandı. Merhaba Doktor Levy, ben Ebi Dimat diyor. Bir sessizlik oldu. Bu gece nöbetçi sen miydin diyen Doktor Levy'nin bundan rahatsızlık duyduğunu sesinden anladım. Sebebini hemen çözdü. Ninevos'a müdahale etmesi isteyeceği son kişi Ebi'ydi. Ama bu gece başka şansı yoktu. Çünkü nöbetteki tek asistan hekim de oydu. Tam da Bayan Vos'u muayene edecektim. Ateşi yükselmiş. Evet bana da söylediler. Yine bir sessizlik oldu. Telefon konuşmasını mesleki sınırlar içinde sürdürmek için bu sessizliğe balıklama daldı evi. Ateş tetkiklerini yapacağım dedi. Muayene edeceğim, kan sayımı ve idrar tahlili isteyeceğim. Göğüs röntgeninde çektireceğim. Sonuçları almaz sizi ararım. Peki dedi sonunda Levi. Telefon bekliyorum. Ebi üzerine bir önlük geçirip Ninavos'un bölmesine girdi. Yatağın tepesinde kısık bir lamba yanıyordu. O yumuşak ışığın altında Ninavos'un kır saçları gümüş teller gibi yastığa yayılmıştı. Gözleri kapalı, elleri göğsünün üzerinde ibadet ediyormuşçasına kavuşmuştu. Uyuyan güzel diye geçirdi Ebi içinden. Yatağın kenarına geçerek alçak sesle Bayan Vos dedi. Nina gözlerini açtı. Karşısındaki yüze yavaş yavaş odaklandı. Buyurun. Ben Doktor Dimatio dedi Ebi. Cerrahi asistanım. İsminin tanıdık geldiğini kadının gözlerinden okudum. Adamı biliyor dedi içinden. Kim olduğumu da biliyor. Mezar soyguncusu. Cesit hırsızı. Ninavos karşılık vermeyip anlaşılmaz bir ifadeyle ona bakmakla yetindi. Ebi neden geldiğini anlatmak için ateşiniz yükselmiş dedi. Sebebini bulmamız gerekiyor. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yorgunum o kadar diye fısıldadı Nina. Yorgunum sadece. Ameliyat yerini kontrol etmem lazım. Ebi ışığı açıp göğüsteki pansumanı yavaşça kaldırdı. Yara temiz görünüyordu. Kızarma ve şişkinlik yoktu. Stetoskobunu çıkarıp kadının ciğerlerini dinledi. Soluk alışverişi normalde. Batını yokladı. Gözleri kulaklara ve boğaza baktı. Endişe uyandıran, ateşe yol açabilecek hiçbir şey bulamadı. Muayene boyunca Nina hiçbir şey söylemeden gözleriyle Ebi'nin tüm hareketlerini takip etti. Sonunda Ebi doğrulup bulgularınız normal görünüyor dedi. Ama ateş yükselmesinin bir sebebi olmalı. Göğüs röntgenini çekeceğiz. Tahliller içinde 3 kan numunesi almamız gerekiyor. Özür dilercesine gülümsedi. Bu gece size uyku yok maalesef. Nina başını salladı. Zaten pek uyuyamıyorum. Çok rüya görüyorum. Kötü rüyalar mı? Nina bir nefes aldı ve yavaş yavaş bıraktı. Oğlanı görüyorum hep. Hangi oğlanı Bayan Vos? Bu oğlanı. Elini usulca kalbine koydu. Bir erkek çocuğundan alındığını söylediler. Adını bile bilmiyorum. Nasıl öldüğünü de. Sadece oğlan olduğunu biliyorum. Ebi'ye baktı. Öyleymiş değil mi? Ebi başını salladı. Ameliyathanede öyle dediler. Siz de orada mıydınız? Doktor Hodel'in asistanıydım. Nina'nın dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi. Ne tuhaf, onca olaydan sonra devamını getiremedim. Bir süre sessiz kaldılar. Ebi suçluluktan, Nina ise bu tuhaf tesadüften mi? Ebi ışıkları kararttı. Bölme bir kez daha mezar kasvetine büründü. Bayan Vos dedi Ebi. Geçen gün olanlar, yani o kalp, ilk kalp. Kadınla göz göze gelmemek için başını çevirdim. Bir erkek çocuğu vardı, 17 yaşında. Akranları araba ve kız peşinde koşarken bu çocukcağız evine dönebilmek istiyordu. Evine dönebilmekten başka hiçbir şey istemiyordu. İçini çekti. Son tahlilde buna izin veremedim. Sizi tanımıyordum. Bayan Vos, o yatakta yatan siz değildiniz, oydu. Bir tercih yapmak durumunda kaldım. Gözlerini kırpıştırınca yaşlardan kirpikleri ıslandı. Kurtuldu mu? Evet, yaşıyor. Nina başını salladı. Bir kere daha göğsüne dokundu. Sanki kalbine danışıyordu. Onu dinliyor, onunla konuşuyordu. Bu çocuk dedi. Bu çocuk da yaşıyor. Farkındayım bu kalbin. Her atışını duyuyorum. Bazıları insanın ruhunun kalbinde yaşadığına inanır. Belki bu çocuğun ailesi de buna inanıyordu. Onları da düşünüyorum. Kim bilir ne kadar zordur yaşadıkları. Benim oğlum yok. Çocuğum hiç olmadı. Ellerini yumruk yapıp pansumanına bastırdı. Çocuğunun bir parçasının hala hayatta olduğunu bilmek avutmaz mı insanı? Benim oğlum olsa bilmek isterdim. Ben bilmek isterdim. Ağlamaya başladı. Yaşlar şakaklarından yastığa akıyordu. Ebi Nina'nın eline uzandı ve elini sıkan parmaklarının gücüne, teninin sıcaklığına şaşırdı. Nina'nın tuhaf bir alevle parlayan gözleri ona dikilmişti. O zaman seni de tanıyor olsaydım dedi içinden Ebi. Bir yatakta seni, diğer yatakta Joss O'Day'i can çekişirken görseydim hanginizi seçerdim? Bilmiyorum. Yatağın üstündeki osiloskopun yeşil ışıklı ekranından bir çizgi geçti. Adı sanı bilinmeyen bir çocuğun kalbi dakikada 100 kez çarparak bir yabancının damarlarına kan basıyordu. Nina'nın elini tutan Abby ağır ve düzenli bir nabız hissediyordu. Nina'nınkini değil, kendininkini. Ayrım 11, sayfa sonu 100.